Ayrım 11.
Ördek Mehmet kaybolduktan sonra Hasan yükün kapısını açıp bütün eşyayı boşaltarak "Geliniz, bu yükü yoklayınız, gözden geçiriniz. Bakalım ne bulabileceksiniz." Birkaç kişi yüke girer. Altını üstünü, yanlarını dikkatle yokladıktan sonra her tarafı sımsıkı bir yük cevabını verirler. Hasan, "Ben yüke girdikten 2 dakika sonra kapısını açınız." diyerek yüke girer. Kanatları örter. 2 dakika sonra açarlar. İçeride kimseyi göremeyerek şaşarlar. Yük kapılarını kaparlar. Az bir zaman sonra açarlar. Hasan, hokkabazın yuvarlığı gibi kah gözlerden kaybolur, kah meydana çıkar. Hasan, "Bu şaşkınlığınızı şimdi gideririm." diye yükün kapıya karşı kenarına yavaşça vurur. Duvar bir dükkan kepengi gibi olduğu gibi arkaya iner. Öte yanda bu açıp kapamanın makinisti Ördek Mehmet görünür. Hasan ahalinin bir kısmını bu büyük girişin öte yanına çağırarak bunun menteşeli, birkaç sürgülü, kol demirli adeta gizli bir kapı olduğunu gösterir. Kapanırken yerine gayet iyi oturduğu için bir kere örtülüp bu sürgüler, kollar konulduktan sonra yükün içinde bu duvar ne kadar zorlansa açılamayacağını ve bir perinin yalnız başına gece kapağı açarak işini gördükten sonra yeniden kapayıp gidebileceğini anlatır. Bu gizli kapının 4 yanı her zaman kilitli duran küçük bir oda olduğunu gösterir. Hanımefendine yüküyle daha birkaç yük ve dolabın bu düzende olduğunu söyler. Oradan çıkarlar. Hasan gene bir işaret edince ördek kaybolur. Üst katta büyük bir odaya girerler. Oraya buraya bakılırken duvara yaslanma, üzerime basma. Şimdi seni çarparım diye kayıptan bir ses gelir. Herkes yeniden şaşkınlığa düşer. Tavandan kerevetin önlerinden ördek vakvakları duyulur. Hasan açıklama yapar gibi der ki, "Bu odanın çeşitli noktalarında ufak ufak gizli delikler vardır. Bu delikler uzun, marpuç, dipnot, hortum biçiminde bükülgen boru, borularla aşağıdaki odaya bağlıdır. Bu marpuçların uçları anahtarları cinlerde bulunan ve hep kilitli duran dolapların içindedir. Bu uçlardan her ne türlü ses verilirse bağlı oldukları odalarda tavanlardan, kerevetlerden geliyor gibi yakından işitilir. Hanımefendinin odası böyle donatılmıştır." Hasan odanın 2 yanına boydan boya mıhlanmış parmaklıklı ve merdiven küpeştesine benzer 2 direk göstererek, "Bu düzenin bir eşi de tavan arasında vardır. Bunlar deprem aletleridir. Cinler hanımefendinin odasında deprem yapmak istedikleri zaman bu sırıklara yapışıp daireyi hızla sarsarlar." Gene bahçeye çıkarlar. Hasan halka, "Şimdi size bu hokkabazlıkların, bu cin, peri oyunlarının, bu entrikaların nedenlerini, kaynaklarını anlatacağım. Bizim hanımefendi çok zengin bir kadındır ama savrukluktan hoşlanmaz. Bu zavallının Şevki ve Selim adında yere batası, çapkın, har vurup harman savurmasını seven 2 yeğeni vardır. Bu beyler her zaman köşkte bulunmazlar. Pek düşkün oldukları sefahatle uğraşırlar. Tuhaf hal, pek önemli bir nedenle olmalı ki biri burada olduğu zaman öteki mutlaka İstanbul'da kalır. Bu gece köşkte yalnız Şevki Bey bulunuyor. İkisinin yokluğu sırasında buradaki cin dolabını Kahya Gulyabani Zekeriya Efendi Gül gibi çevirir. Eksikliklerini belli etmez. Bu ahlaksızların halalarından da para sızdırmak için başvurmadıkları çare kalmadı. Kendi isteklerine göre para çekmeyi bir türlü başaramadılar. Birçok alçakça girişimler arasında sonunda maksatlarını sağlayacak bir yol buldular. Bu da kadının adını deliye çıkarıp mallarının idaresi için kendilerini vasi tayin ettirmek. Bütün işleri ellerine almak gibi aşağılık ve haince bir yoldu. Bu köşke şu gördüğünüz gibi hokkabazlık düzenlerini aldıktan sonra çıldırdı diye kadını buraya attılar. Hanım da delilikten iz bile yoktur. Ama bu yalnız köşkte geceleri gulyabaniler çıkar, duvarlardan, tavanlardan türlü acayip sesler, her dakika ölüm tehditleri duyulursa hangi sağlam insanın aklı zıvanadan çıkmaz, kim çıldırmaz? Hanımefendi gene pek büyük ve sağlam bir akla sahipmiş ki umdukları derecede zır deli kesilmedi. Arada bir hanımefendinin akıl durumunu yoklamak için buraya kapı adamlarından, hekimlerden kurulu bir soruşturma heyeti gelir. Nasılsınız yolunda sorulan sorulara karşı zavallı kadın, cinlerin, perilerin o haince ve alçakça rahatsız ediciliklerinden, görülen gulyabaninin minare kadar boyundan, cam gibi parlayan korkunç gözlerinden, bilmem kaç endaze beyaz sakalından söz eder. Bu doğa üstü görüş ve saçmaya benzen açıklamalardan soruşturma heyeti hanımın şuurunun daha düzelmemiş olduğunu anlayarak geri döner. Geceleri cinler hanımın odasına o marpuçlar yardımıyla havuçları tepe aşağı diken bahçıvanların cezalandırıldıkları gibi öyle saçma konuşmalar yaparlar ki bunları yıllarca dinleyip de bozmamak kabil değildir. Bununla yetinmeyerek soruşturma heyeti geldiği zaman tekrarlanması da ısrarla tembih edilir ve kadına erkek kelkör kirpini yırtık kürkünü çeşidinden çetrefil sözleri ders olarak öğretirler. Bunları ölümle korkutarak ezberletirler. Zavallıyı ayda bir kere sınava çekerler. Bilincinin gerçekten bozulup bozulmadığını anlamak için bu sınavlar ustalıkla düzenlenir. Kadın çoğu zaman akıllılığını ve anlayışını gösterir. Hizmetçilerden delirenler bulunup bulunmadığını bilmek için onları da sınavdan geçirirler. Hanımefendiye olan bu işkencelerini zavallıya, Garagoro diye bir cin dili öğretmek derecesine vardırmışlardır. Ben şehirliyim. Okuyup yazmam vardır. Biliyorsunuz ki kır havası almak için arada bir köyünüzde bulunan dayımın yanına misafir gelirdim. Köyünüzü pek sevdim. Kardeşlerimle beraber oranın yerlisi gibi olduk. Öyle her peri, cin, gul, yabani masallarına pek inanmam. Bu köşkün şu yakınlara yayılan gariplikleri merakımı çekti. Gerçeği anlamak için çiftlik kahyasına kendimi bir köylü gibi tanıtarak bir iş aradım. Irgat olarak buraya alındım. Açık gözlülük ve çalışkanlığımdan memnun oldular. Yavaş yavaş güvenlerini kazandım. Beni de bu cin alayı erleri arasına soktular. Bu zulüm yüklü esrar perdesi içine ben de girdim. Ben bu garip hizmete girmezden önce burada iki hizmetçi kadının boğulmuş olduğundan söz ediliyor. Bununla ilgili bir bilgim yoktur. Elbette bu konu soruşturmada meydana çıkar. Burada bulunduğum şu son zamanlarda köşke Muhsine adında genç, güzel bir hizmetçi getirildi. Gelen hizmetçi kadınları önce beyler yataklarını alır, sonra fedakarlık ve sır tutmalarına karşılık mükafat gibi öteki cinlere verirlermiş. Evet, evin adeti böyleymiş. Zaten hanımefendiyi kurtarmak işi gönlüme iyice yerleşmişti. Bunun için aklımdan planlar düzenlemekle uğraşıyordum. Ama ondan önce masum hizmetçinin kurtulmasına koşmak gerekti. Gece bir cin gibi odasına girdim, görüştük. Namusluluğun derecesini denedim. Düşünceme uygun geldi. Sonra gündüz insan şeklinde görüştüm. Delikanlıyım, ayıp değil ya, Muhsine'yi pek sevdim. Sevgimi bildirerek evlenme teklif ettim, kabul etti. Kendisine bazı direktifler vermek için ertesi gece gene odasına gittim. Ben oradayken Hint perisi adı altında Şevki geldi. Kadını korumak için dalaştım. Kendisini tepeleyeceğim sırada bir ıslık çaldı, yükten 4 tüylü çıktı. Onlarla da tekme yumruk epey uğraştım. Sonunda karga tulumba ederek beni dışarıya çıkardılar. Bahçenin uygun bir yerine gelir gelmez öteki tüylülerin katılmasına vakit bırakmadan bir silkindim. Ellerinden kurtuldum. Kuşağımın arasında silahlarım vardı. Bir elime kamayı, öbürüne tabancayı aldım. Zaten Şevki Bey ne olacak? O bir mahallebi çocuğu. O tüylü kılık altındaki 4 sahtecinin ne kıratta, dipnot, burada, güçte, birer adam olduklarını bilmiyordum. Pek çabuk bir harekette bunlara hafif bir iki kama ucu oynattım. Tabanca boşalttım, şaşırdılar. Bahçenin girdisini çıktısını zaten ben onlardan iyi biliyordum. Koştum. Duvar kenarındaki ağaçların birine tırmanınca öte yana atladım. Allah selamet vere, kapağı köye attım. Kaçışımdan sonra onları ne türlü alçakça düzenler kurup işler göreceklerini keşfetmek bence güç bir şey değildi. Beni ölmüş göstererek Muhsine'yi korkutmak için sabaha karşı baykuşlar öttüreceklerini biliyordum. Bu gece de Gulyabani'nin çıkma nöbetiydi. Böyle bir baskını hatırlarına ve hayallerine getiremeyecekleri için bu gece her zamanki alçaklıklarını sürdüreceklerinden kuşkum yoktu. Köyde size gerçeği açtım. Hak yoluna hepiniz silahlandınız. Cin, peri adına bu köşkte yapılan zulüm ve alçaklıkların iç yüzünü hepinizin garipseyen bakışları önüne koymayı şükür başardım. Bütün köylüler bu cin bozgunu haydutların önünden her birinin yüzüne ayrı ayrı tükürerek bir geçit töreni yaptılar. Hanımefendi pencereden sevinçli bir sesle bağırdı. Hasan evladım, bu kahramanlığından dolayı bütün mallarımı sana versem azdır. Dile benden ne dilersin? Hasan, önce sağlığınızı sonra Muhsine'yi. Suçlular hükümete, dipnot burada polislere teslim edildi. Hasan'ın kahramanlığı duyulan bütün yakın köylerin katılmasıyla çiftlikte 3 gün 3 gece düğün kuruldu. Biz Hasan'la murada erdik. Ruşen ablayla çeşme felek kalfayı da bir güzel çeyizleyip çemenleyerek birer kocaya verdik. Hasan o büyük zenginliğin yönetimini eline aldı. Ölümüne kadar hanımefendiyi bırakmadık. Kadın ömrünün sonunda rahat içinde, güven içinde yaşadı. Perilerin rahatsız ediciliğinden tümüyle kurtulan o köşkte ne kuzular, ne dolmalar, ne helvalar yedik. Ne eğlenceler, ne ziyafetler, ne cümbüşler yaptık. Hainler cezalarını gördüler. Hanımefendi bize birçok mal bıraktı. Allah bol bol rahmet etsin, nurlar içinde yatsın. Hala sayesinde geçiniyoruz. Ha, az kaldı unutuyordum. Hasan güveye girdiği gece kendisinden şunu sordum. Bu çiftlikte dönen cin peri dolabı bir takım alçakların maskaralıklarından başka bir şey değilmiş de sen de beni geceleri odama perin geliyor, karşımda anadan doğma soyunuyor diye neyi aldattın, utandırdın? Bu senin mertliğine yaraşır mıydı? Hasan tatlı tatlı gülümsemeyle sevgimize cin uydurmaları, peri hayalleri karıştırılmasaydı bu kadar olağanüstü coşkunluklu olur muydu? Bu küçük masum hilelerimden dolayı beni hoş gör. Peki, buna cevabı pek güzel uydurdun. Ama merak ettiğim bir şey daha var. Nedir iki gözüm? Söyle. Bir peri gibi yükümün içinden çıktığın akşam yanıma gelebilmek için üzerinden muskanı çıkar diye bana neye yalvardın? Üstümde muskan varken odaya gelemez miydin? Hasan gevrek gevrek gülerek boynuma atılıp beni ateşli öpüşlerle kapladıktan sonra şu cevabı verdi. O akşam benden çok hoşlandığını gözlerinden anlamıştım. Bakalım Muhsin'e beğendiği bu güzel peri delikanlısının sevgi dolu yalvarmalarına dayanamayarak muskayı üzerinden çıkaracak mı diye seni denemek istedim. Maksadım namusluluğunu sınamaktı. Seni demir gibi namuslu buldum, memnun oldum. Muhsin Hanım yorgunluk almak için başını duvara dayayarak, Yalvarırım, söylemekten boğazım kurudu. Çiçeklikte duran şu bozamı veriniz. Bu işe oda halkı hep koşuştuk. Yavaş yavaş yudum yudum bozasını içti. Sonra besbelli o perili gecelerin korkutucu ve ruh okşayıcı çeşit anıları kafasında canlandı. Derin derin gerçekten gençlik hopbalığını hatırlatan bir kırıtmayla sürmeli gözlerini süzerek devam etti. Kocam bu Hacı Hasan Efendi hikayedeki işte o kahraman güzel Hasan'dır. Onun sakalı benim saçlarım ağırdı. Daha birbirimize doymadık. Bu yaştaki süs düzen merakımdan dolayı beni ayıplamazsınız. Hep onun içindir. Hala ilk evlenme gecemizdeki gibi birbirimize karşı ateşliyiz. Hacım nerede kaldı ya? Bu vakit oldu daha gelmedi. Sonunda Hacı Efendi sevgili eşini almaya gelerek elinde feneriyle kapıdan bağırdı. Hanım! Muhsine Hanım bu seslenişe pek tatlı bir acı hanımla cevap verdikten sonra o ağır gövdeli kadın kendini merdivenlerden aşağıya atarcasına bir saldırışla koştu. Yılların geçmesiyle ölmeyen bu benzersiz, bu ateşli sevgi imrenen bütün komşu hanımlar o gece dinledikleri korkunç hikayenin eşsiz ve ünlü kahramanı Güzel Hasan'ı görebilmek için pencereleri üşüştüler. O tarifte ben ufak bir çocuktum. Yılların geçmesini ilk kızıyla karşı koyan karı koca sevgisinin ne demek olacağını hiç aklım ermiyordu. Yalnız şu aklımda kaldı ki döşeğime girdiğim zaman büyük annem bana her zamanki gibi yattım sağıma döndüm soluma, melekler şahit olsun dinimi imanıma, kalırsam elhamdülillah, dipnot Tanrı'ya şükür, ölürsem elhükmülillah, dipnot Tanrı'nın hükmü, karşı gelinmez. Yalvarışı, avuntu ve boyun eğişinden sonra Rabbi Yesir duasını 3 kere tekrarlattığı halde ben Samsam'ın garo garolarıyla Gulyabani'nin uzun sakalını bir türlü unutamamıştım. Sarıyer, Orta Çeşme, 14 Eylül 1911. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gönül Ticareti, Öyküler, 5. Basım. Gönül Ticareti. Bir sabah ona köprü üstünde rastladım. Şapka sağa, kravat sola kaymış. Bol elbise içinde kurada, dipnot bitkin, vücudu daha zayıf görünüyor. Ceketinin yan cebinden ağırca bir kitap sarkıyor, öbür cebi de tıkıştırılmış bir alay gazeteyle şişkin. Serseri bir dalgınlıkla gözlerini yanından geçen bir kadına dikmişti. Bu hayranlık yüzüne alayla karışık bir hasret süzgünlüğü vermiş, yavaşlamış adımlarla yalpalar gibi yürürken birdenbire omuzuna vurarak ''Nihat'' dedim, ''Bu dalgınlık ne?'' Bu ansızın olan rampadan, dipnot yanına yanaşılmasından biraz şaşalayarak cevap verdi. ''İşte görüyorsun ya, şu güzel nazenine daldım.'' ''Yaş 60'ı çeyrek geçiyor, hala mı güzel kadın görünce kendini kaybediyorsun?'' ''Yok, hayranlığın bedi, dipnot estetik değil, tenkitçidir.'' ''Ne demek?'' Şimdi kadınlara gençliğimdeki düşkünlüğümle bakmıyorum. Artık onları düşmanca bir görüşle süzüyorum, gözlerimle adeta ısırıyorum. Bu düşmanlık neden? İhtiyarlık aklımı başına getirdi de. Demek artık kadında mutlaka bir kusur bulma kıncıyla bakıyorsun. Bugünkü kadının kusursuzu var mı? Şu giden kadının şıklığını, güzelliğini kusur mu sayıyorsun? Ne şekilde olursa olsun sahtekarlık ahlakça nefret edilecek, kanunca da cezayı yol açacak bir şeydir. Bu cezadan yalnız kadınlar, bu göz göre göre sahtekarlık yapanlar affedilmişlerdir. Kadının yüzünde prizmanın güneşten analiz ettiği 7 renkten hiçbir eksik değil. Bu renklerde ahlakı gibi çabuk uçar. Bir düzeye, dipnot, birçok tamirle uğraşılır. Belediye bu badijonaj, badanacılıktan, vergi alsa ihya olur. Dipnot, yeniden dirilir. Yüzünü bandıra, dipnot, geminin uyrukluğunu gösteren bayrak, gibi ala mora kısım kısım boyar. İnceltmek için kaşlarını yolar. Topuk tarafından boyuna 8 santim ekler. Tabiatın verdiği yüz ve endamla görünmeye razı olamaz. Renk kendi rengi değil, boy kendi boyu değil, yaş kendi yaşı değil. Acaba bütün kişiliğinde kadının halis, dipnot, burada, orijinal, özgün, olarak kendinden olan bulabileceğimiz nesi vardır? Yani içten dıştan tam ayar, hilesiz kadını nerede bulacağız? Boynundaki inci kendi gibi çoklukla yalancıdır. Çorapları yapma ipektir. Göstermeye çalıştığı ruhi ve mali bütün varlıkları da hep birer balondur. Böyle kadının hali sahte etiketle boyalı yağ satan bakkalın hileciliğine benzemiyor mu? Bu yapmacıklar arasında onda sahici bir yürek bulunur mu? Haksızsın, çok haksızsın Nihat. Bu yaştan sonra da genç kadından kendine doğru yürek arıyorsun. Güzel bir kadının makyajını bakkalın yağ boyamasına benzetmek de yalnız estetikten uzaklaşmak değil, adeta küfürdür. Azizim, bu oyunda ben yandım. Kadın beni estetik güzellikle değil, hilekarlığıyla yaktı. Kim bu kadın? Kendi eşim. Ayrıldınız ya. Başka çare var mı? O halde çektiğiniz acı dinmiş olacak. Hayır. Aile namusunu öyle bir kir bulaştırıp gitti ki 7 deryanın suyu temizleyemez. Böyle hem konuşuyor hem de İstanbul tarafına doğru ağır ağır yürüyorduk. Anlattıkça arkadaşımın soluk yüzü ateşleniyor, gözleri parlıyor, sözleri ağzından kıvılcım gibi saçılıyordu. Bu sokak ortasında anlatmakla bitecek şöylece bir macera değildi. O yüreğini boşaltmak ihtiyacında görünüyordu. Ben de dinlemek için bir merak uyandı. Ta yeni caminin arkasındaki sıra kahvelere kadar gittik. Kuşçu dükkanındaki kanaryalar trillerini, dipnot, kanarya ötüşü çekerken Nihat da içten bir feryada benzeyen hikayesine başladı. Genç yaşımda evlendim. Bu hemen herkese olan bir kazadır. Karım güzel, çok da zeki. Acı bir tecrübenin verdiği uğursuz bir sonuçla söylüyorum ki, güzellikle zekiliğin birleşmiş olduğu bir kadının evlenmeye kimse özenmesin. Erkek akılcı her zaman dişisinden üstün bulunmalıdır. Bu evlenmeden üst üste iki oğlumuz oldu. Sermet'le Suat. Bu çocuklar bana çok benzerler. Esmerlikleri, gözlerinin renkleri, kaşları, kulakları, elleri, parmakları, tırnakları hep ben. İkisi de küçük çapta benim birer modelim gibidir. Derken efendim dünyaya bir üçüncü velet geliyor. Bunun bizim soyu andıran en küçük bir tarafı yok. Tıpkı kuluçka tavuğun altındaki yumurtalara karışarak civcivler arasında çıkan bir ördek yavrusu gibi biz bütün başka bir cins. Şunu söyleyeyim ki biz ailece vücut ve çehrelerin uyumuyla övünecek bir güzellikte değiliz. Tabiatın her gün tezgahtan özensiz çıkardığı kaba taslak yaratılmışlardınız. Üçüncü oğlumuz Nusret'te renk duru beyaz, gözler koyu mavi, saçlar lepiska, dipnot sarı ve ipek gibi parlak, resim gibi aristokratik botede, dipnot güzellikte bir bebek. Gel gelelim ki bu güzellik yılan yavrusu etkisiyle beni zehirliyor. Bu kuşkumu kadına açmaktan uzun bir diliksizlik rahatsızlığından başka ne çıkar? Tabii suçunu kuvvetle inkar edecektir. Ben onun karşısında günahını reddetmeyecek açıklıkta sağlam bir ispatla çıkmalıyım. Fizyoloji kitaplarını araştırıyorum, profesörlerden soruyorum. Babadan evladı esmer bir aile içinde sarışın bir çocuk doğabilir mi? Evet diyorlar. O ailenin geçmiş insanlarından biri sarışın olabilirse bu yaratılış birkaç göbek atladıktan sonra gelen bir çocukta da kendini yeniden gösterebilir. Bu sözler hiç de yüreğime su serpmiyor. Büyük annemden bir araştırıyorum, soyumuzda hiç de mavi gözlü, sarışın kimse var mıydı? İhtiyar kadın epeyce düşündükten sonra buruşuk dudaklarıyla anlatıyor. Dedelerimizden Hasekizade Muhittin Efendi'nin torunu Çelebi İbrahim Enver Molla galiba kumral bir adammış. Hohoho! Bu galiba kuşkusu o kadar ezgili bir şey ki bu küçük ihtimalin kuvvetine dayanarak karımın büyük günahından geçmek için çok geniş yürekli olmalı. Muammanın düğümünü çözen falcıyı nerede bulayım? Baba dostu görmüş geçirmiş birkaç ihtiyara soruyorum. Beni kuruntudan öldüren bu şüphe acısına bir çare bulunuz. Bu esmer gömüme, dipnot burada tenime, bu kaba suratıma bakınız. Benden Meryem'in kucağındaki yavru Mesih'e benzer meleklikte bir çocuk olabilir mi? Sorduğuma gülümsemeyle cevap veriyor. Oğlum, deli olma. Babasının tıpkı tıpkısı olmaz ya. Tabiatın bu şaşırtmalarına akıl ermez. Baba soyunda sarışın kimse yoksa belki ana tarafında vardır. Böyle renk başkalığından kuşkulanıp da kadını suçlamaya kalkışmak insaf değil. Her sözün rüzgarına dönen bir şaşkınlıktayım. Bizim soyumuzda yoksa belki karımın geçmiş akrabalarında vardır. Bir sırasını getirerek Bihire'nin ağzını arıyorum. O ağır şüphemden hiçbir şey sezinlemez bir saflık ciddiyetiyle bizim soyumuzda sarışın çok diyor. Ben bir tekini görmedim de. Nerede göreceksin? Annem sarayda Nevres Hanım'ın saçları mısır püskülü gibiymiş. İhtiyarlığında akpak oldu da öldü. Ondan öncekilerinde sarışın olduğunu söylerler. Nevres Hanım'ın mısır püskülünden davam için ispat çıkarmak güç. Karımın takındığı bu saflık tavrı gerçek mi? Kafamı kemiren şüphenin esasından şimdiye kadar onun hiçbir şey anlamamış olması da olacak şey değil. Bazı sinirli saatlerimde yüreğimin bu acısını başa kakarcasına taşıyorum. Fakat o hiç oralarda olmuyor. Ağır manalı sözlerim hiç üzerine almıyor. Bu renk vermemek kurnazındaki kuvveti beni ürkütüyor. Büsbütün apaçık hücuma da cesaret edemiyorum. Haklı davamda beni haksız çıkaracak bir şirretlik lazımı kapatırsa... Elimde Nusret'in sarı saçlarından başka tutunacak bir delil hüccetim yok. Dipnot, hüccet, kanıt. Düşünüyorum. Dünyada hiçbir sır ebediyete kadar gizli kalmaz, mutlaka bir patlak verir. Bunun vakit ve saatini beklemeli. Gerçek iyice meydana çıkarsa ne yapacağımı da bilmiyorum. Silaha davranmak neye yarar? Kadını öldürsem çocuk yine aileye kalacak. O masuma kıymak da büsbütün cinayet olur. Beni çileden çıkaran bir hal daha var. Karım benden olan iki oğluna karşı adeta bir üvey ana kayıtsızlığındadır. Fakat Nusret'in üzerine bütün şefkatiyle titrer. Gösterdiği bu üstün tutma hepimizi kıskandırır. Ailemize karışarak ana yüreğinden öz çocuklar için olan sevgi payını zorla alan bu yabancının bizden büsbütün ayrı bir yaratık olduğuna bu da bir delil değil mi? Ara sıra kendimi tutamam dalaşırım. Hanım, Nusret öz çocuğunda ötekiler üvey mi? Duygularını bir gülümsemeyle örtmeye çalışarak, üçü de evladım ama Nusret nazik yapılıdır. Her şeyden çabuk müteessir olur. Dipnot, müteessir etkilenme. Ayrıca bakım ister. O bize benzemez. Benzemez. O Rabbimin gökten indirdiği bir melektir. Onu adeta Meryem Ana kutsallığıyla doğurdun, çiçek koklayarak. Karım hiç üstüne alınmadığı dokunaklı sözümün şeklini değiştirerek tekdire, dipnot azarlamaya geçer. Aman öyle söyleme. Nusret'in Mesih'e benzemesini istemem. Çocuğunun üstüne neler yoruyorsun öyle? Dikkat ediyorsunuz ya, çocuğunun üzerine karımın piçi bana mal etmeye uğraşan bu cesur iftirası önünde gönlüm bulanır, yüreğim daralır. Hemen haykırmak isterim. O çiçekten değil, bir erkekten doğdu, o da ben değilim. Fakat yarayı neşterleyip de cerahatleri ortaya saçmanın daha sırası gelmediğini düşünerek yüreğimin taşan zehirlerini tekrar içime sindirir, susarım. Sonunda karımın cinayeti üzerine şafak attı. Birdenbire doğan güneş gizliyi aydınlatıverdi. Mallarının çokluğu, parasının bolluğu dillere destan olan padişahın yakınlarından Vahip Paşa öldü. Bütün malını mülkünü kanuna uygun, kanuna aykırı çocukları arasında bölüştürürken bizim Nusret'e de ayda 400 lira getirir koca bir apartman düşmüştü. Etrafımı saran rezaletin ağırlığı altında ezildim. Bir kuyu kazarken üzerine toprak çöken kuyucu gibi bunaldım. Bu ağır namus yükünü silkinip üzerimden nasıl atabilecektim? Böyle felaket anlarında intikam heyecanının ilk şiddetine kapılanlar işi kama veya kurşunla temizlerler. Ben bu kadar basit olmak istemiyordum. Tuhaf şey, bilmemezlikten gelme maskelerini atarak karımla ilk yüzleşmemizde sandığım kadar şiddet görünmedi. Behire çok tabii bir jestle, Nihat dedi. Çektiğin şüphe acılarını her gün gözlerinden okuyorum. Fakat ne bende gerçeği söylemeye ne de sende onu açıkça sormaya cesaret bulunmadı. Bugün sır bir volkan fışkırışıyla kendini ortaya attı. Karımın bu kadar soğukkanlı, heyecansız ve korkusuz sözleri karşısında ben büsbütün alıklaştım. O söyleyip duruyordu. Eski ahlaktan yeni ahlaka geçiyoruz. Böyle olan şeylerde herkes kendi ruh terbiyesi, asilik veya vahşiliğini gösterir. Bu önemli sosyal dönüm alışıksızlığının elbette çok kurbanları olacak. İnsanlar arasında vahşilikle medenilik düellosu daha çok zaman sürecektir. İstersen hamal memo gibi bıçağını çek, kanımı dök. Üzerine fışkıracak kızıl kanla kocalık namusunun temizlendiğine inan. Karımın beni yeni morale aşılamak, idmanlandırmak isteyen bu sözleri karşısında taş kesildim. O anda ben ne olmalıydım? Hamal memo mu yoksa hafsaladan kurtulmuş geniş düşünen medeni bir mösyö mü? Başım dönerek bu dönüm yerinde durdum. Düşünüyordum. Nereden nereye gidiyorduk? Nikah, kanuna uygun karılık kocalık, eski aile hayatı vakitlerini yaşamış birer tarih oyununun perdeleri gibi gözlerimin önünde açılıp kapanıyordu. Benim çenem kilitlendi. Karım söylüyordu. İnsan kumru tabiatında bir monogam, dipnot tek eşli değildir. Erkek ve kadın çiftlerin hercailiye eserlikleri yaratılıştan biri vardı. Bazı evliler arasında dumanı gizli tutuyordu, şimdi açığa vurdu. İkiyüzlülük kalkıyor, bu daha doğru. Belki de daha ahlaklı bir şey değil mi? İnsanların yasası doğa yasalarının üstün gelebilir mi? Heyecan azabıyla tutulan dilimi açmaya uğraşarak tıkana tıkana Behire dedim. Özrün kabahatinden büyük. Hamal memo olmayacağım. Fakat senin istediğin gibi hafsalasız bir mösyö de olmayacağım. Şurada iyi bir aile kurmuştuk. İki oğlumuz da bu bağı kuvvetlendirmişti. Bu mutluluğu ne gibi bir zevkin sürüklemesine feda ettiğini anlayamıyorum. Karım gittikçe ataklığı artan bir anlatışla dur anlatayım. Bu işte zevk, lezzet, neşe yok. İşlediğim suçta zerre kadar bir cinsel zevk ve sevdaya kapılmış değilim. Çünkü senden yaşlı olan o adamın hiç de gönül çekecek sevimliliği yoktu. Memolaşıp hemen yumruğumu kaldırarak haykırdım. Ya bu cinayeti hangi duyguya kapılarak işledin?